Ayrım 12, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 156. Biliyor musun, erkeğin seni aldatıyor. Biliyorum, bu yazı bazılarına çok ağır gelecek. Haz mı güç, cevabı ondan da güç bir soru. Hayatınızın hiçbir döneminde, bir anında, kendi kendinize şöyle bir soru sordunuz mu? Biri gelip size, eşiniz, kızınız, sevgiliniz veya bir yakınınızla ilgili dedikoduyu aktarıyor. En masum, en yardımsever maskesiyle şu kişiyle ilişkisi varmış diyor. Yanlış anlamayın, bu soruyu sadece erkeklere sormuyorum. Genç kızlara, genç kadınlara, yaşını başını almış, eleğini duvara asmış kadınlara da soruyorum. Biri gelip size böyle bir şey söylese, hatta söylediği şey sadece dedikodu olmayıp gerçeği ifade etse, size bunu söyleyene ne cevap verirdiniz? Şıkları ne mi? Mesela merakla sonuna kadar dinler miydiniz? Yoksa cümlenin sonunu bile beklemeden sana ne deyip kesip atar mıydınız? Bir soru daha. Sizce bunların hangisi erkektir, hangisi kadındır? Soruyu çok ağır, yenilir, yutulur cinsten bulmadıysanız hemen cevap vermeyin. Biraz düşünün, üzerine yatın, tartın, hesaplayın, öyle cevap verin. Belki de bu kadınlar ve erkekler için bir turnusol kağıdıdır. Ben ikincilerden, yani sana ne diyeceklerdenim. Bana bunu söyleyecek insanlardan siz deme nezaketini bile esirgeyecek kadar kararlıyım. Eşine sahip çıkan, lütfen kararıma saygı duyun diye çırpınan Tuncay Ergin'e verilen tepkileri hatırlıyorum. Demek ki cüsse insan karakterinin hiçbir şeyiymiş. Kimine göre o cüsseden beklenmeyecek kadar ince ruhlu, kimine göre cüssesine yakışmayacak kadar. Benim elim gitmiyor. Nokta noktaları size bırakıyorum. İsterseniz o iğrenç aşağılama ifadesini ekleyin, isterseniz es geçin. Ben es geçenlerdenim. İnsan hayatının bir döneminde yanlışlık yapan karısına bu zarafetle ve cesaretle sahip çıkıyorsa, ne elim ne de vicdanım o kelimeyi telaffuz etmeye gider. Hele hele bu adamın karısı türbanlı ise ve ona sahip çıkıyorsa, ben de o adama sahip çıkarım. Zaman zaman düşünürüm. Heykeltıraş olsaydım, kendimce bir meçhul erkek abidesi dikmek isteseydim, acaba nasıl bir heykel yapardım? Eski Yunan'ın ideal erkek gövdesi, yoksa atölyemin ortasına model olarak daha insani, daha gerçeğe yakın, daha ortalama, vasat bir erkeği mi oturturdum? Ben bu soruları kendi kendime çok sordum. Hayatımın çeşitli dönemlerinde sordum. Gençliğimde, 40'lı yaşlarımda. Şimdi son yıllarda modelimi buldum. Ben meçhul erkek abidesini dikecek olsam rahmetli Adnan Kahveci'nin heykelini dikerdim. Sevgilisi ortaya çıktığında kıvırmayan, ona sahip çıkan. Eşiyle ilgili dedikodular ayyuka çıktığı zaman da aynı dimdik hali onun arkasında duran, onu leş kargaların ahlak yamyamlarının pençesinden alan, köpek balıkların arasına onu değil kendi ruhunu ve gövdesini bırakan erkek. Veya rahmetli Yavuz Gökmen'in. Tarikat kisvesi altında genç kadınları alçaklığın en büyüğünü yapan insanların karşısına dikilebilen son şövalye. Gerektiğinde bunu yapan, gerektiğinde sadece iki takım elbisesini, üç CD'sini ve diş fırçasını alıp her şeyi kadına bırakabilen bir erkek heykeli. Var mıdır böyle biri? Emin olun vardır. Kocamın çapkınlıklarıyla gurur duyuyorum. Tabiatın ve sosyal hayatın değiştirilemez bir Kazanova kanunu var. Dünyanın en çapkın erkeği de günün birinde duvara tosluyor. Kadından kadına dolaştıktan sonra günün birinde öyle bir kadınla karşılaşıyor ki o andan itibaren hayatı kararıyor. Çünkü artık son durak kadınına kalmıştır. Gidecek başka bir yer kalmamıştır. Tabiatın ve hayatın Kazanova kanunu. Ama bir Kazanova için daha güç durumlar da vardır. Hiç düşündünüz mü? Çok çapkın bir erkek karısını veya sevgilisinin de aynı şeyi yaptığı an ne hisseder? Kendisi de yaptığı için anlayışla karşılaması gerekmez mi? İşte öyle olmuyor. En çapkın erkek bile kendi hak gördüğü şeyi karısına hak olarak görmüyor, göremiyor. Örnek mi? Domenico Strauss Kahn, hani şu Fransa'nın her çapkınlıkta başını belaya sokan ünlü ekonomisti, Dünya Para Fonu IMF'nin eski başkanı. Her gördüğü kadına sarkan bu adamın meğer işte küçük bir affayıdır. Türkçe deyişle ilişki yaşamış. Global çapkın bunu öğrenince tepkisi ne olmuş biliyor musunuz? Acayip bir kıskançlık krizi yaşamış ve evi terk etmiş. Ne soylu bir erkek davranışı değil mi? Gelin size bu olayın hikayesini anlatayım. Kocamın çapkınlıklarıyla gurur duyuyorum. Fransa'da yeni bir kitap yayınlandı. Adı Le Strauss-Kahn. Türkçe'ye Strauss-Kahn ailesi diye çevirebilirsiniz. Dominika Strauss-Kahn eşi Anne Sinclair'le onun sunuculuğunu yaptığı bir televizyon programında tanışıyor. Ertesi gün öğle yemeğini bile bekleyemeden kahvaltıda buluşuyorlar. Büyük aşk 1991'de evlilikle sonuçlanıyor. Evlilikten kısa süre sonra Strauss-Kahn'ın çapkınlıkları başlıyor. Bazı arkadaşları Anne Sinclair'e duyduklarını anlatıyor ama o kocasına toz kondurmuyor. Ancak kocasının çapkınlıkları herkesin diline düşünce bu defa başka bir tutum sergiliyor. Kocamın çapkınlık şöhretiyle gurur duyuyorum diye açıklama yapıyor. Tabii herkes buna şaşırıyor. Bir kadın böyle bir şeyi nasıl söyleyebilir diyenler giderek çoğalıyor. Bu vurdum duymazlığın arkasında başka nedenler arayanlar da çıkıyor. Ama kimsenin aklına başka bir şey gelmiyor. Ta ki yukarıda bahsettiğim kitap yayımlanana kadar. Meğer onun da aile dostu patronla ilişkisi varmış. Dünyanın en ünlü çapkınlıklarından Dominika Strauss-Kahn, 2002'de karısının aile dostu bir iş adamıyla ilişkisi olduğunu öğreniyor, çılgına dönüyor, evi terk ediyor, karısına yapmadığını bırakmıyor. Görüyor musunuz? Kadından kadına koşan Kazanova'nın düştüğü hali. Dedim ya, tabiatın ve hayatın acayip bir Kazanova kanunu var. Türkiye'nin evli çapkınlarına duyururum. Kadın kokusu aldatan erkeğe daha iyi siner. Günlerdir masamın üzerine iki erkeğin fotoğrafları duruyor. İkisi de çok güzel erkekler. Chanel kadın erkek ilişkilerine bir devrim yaptı. Kadın kokusunun en ikonlaşmış markası olan Chanel 5'in yüzü olarak tarihinde ilk defa bir erkeği seçti. Bu erkek Brad Pitt. Onun yanında da bir başka fotoğraf daha var. Alacakaranlık filmin İngiliz asıllı genç aktörü Robert Pattinson. O da Dior'un erkek parfümünün yüzü olarak seçildi. Kadın kokusu aldatan erkeğe daha mı iyi siner? Şimdi ortada ilginç bir durum var. Bu durumu şöyle özetleyebiliriz. Kadını aldatan erkek, kadın kokusunun yüzü olacak. Yani kadınları etkilemeye çalışacak. Aldatılan erkek ise erkek kokusunun yüzü olacak ve erkekleri etkilemeye çalışacak. İlginç bir pazarlama ikilemi değil mi? Brad Pitt 48 yaşında. Jennifer Aniston'la evliyken Angelina Jolie ile ilişkiye başladı. Ben o kelimeyi sevmesem de birçok kadın ve erkeğin gözünde eşini aldatan erkek. Chanel 5'in ruhunda aldatma duygusunun yeri var. Coco Chanel ünlü parfümünü 1920 yılında ünlü Rus bestecisi Igor Stravinsky ile derin bir aşk yaşarken yarattı. O sırada Coco ölen sevgisi Arthur Boy Capel'ı unutmaya çalışıyordu. Stravinsky ise bir Rus kadınıyla evliydi ve Chanel'in evinde kalıyorlardı. Chanel 5 efsane bir parfüm. Bazen düşünürüm bu parfüm kadının mı erkeğin mi tercihidir? Andy Warhol onu zamanın en kült objelerinden biri olarak boyamıştı. Marilyn Monroe'nun o sözleri erkeği mahvetmez mi? Ama beni en çok etkileyen her erkeğin ölümsüz kuması Marilyn Monroe'nun o müthiş sözüydü. Ben her gece sadece Chanel 5 giyinerek yatağa girerim. Hangi erkek bu cümleyle derin hayallere dalmaz? Robert Pattinson'a gelince henüz 26 yaşında, alacakaranlıkla büyük bir kariyere başladı. Bana göre Jude Law'dan sonra İngilizlerin Hollywood'a gönderdiği en yeni genç star. Filmdeki arkadaşı Kristen Stewart da büyük bir aşk yaşıyordu ama sevgisi onu başka bir filmdeki yönetmeniyle aldattı. Aldatan erkek dönmedi. Aldatan kadın döndü. Şimdi dünyanın en büyük iki parfüm markası zamanın ruhunu yeni bir soruyla karşı karşıya bırakıyor. Kadınlar bedenlerindeki koku söz konusu olunca aldatan erkeği mi daha gıcıklayıcı bulur? Erkekler bedenlerindeki koku söz konusu olunca aldatılan erkeği mi tercih eder? İkisi efsane markanın marketing dehaları bizi bu tuhaf ikilemle karşı karşıya bırakıyor. Tabii ortada şöyle bir durum da var. Aldatan erkek yani Brad Pitt aldattı ama bir daha geri dönmedi. Yani o geri dönmeyen erkek aldatan kadın yani Kristen Stewart ise bütün dünya önünde özür dileyerek eski erkeğine döndü. Aldatılan erkek yani Robert Pattinson da kadını affetti ve tekrar birlikte yaşamaya başladı. Erkeğe ait tabular yıkılıyor. Artık erkek de cinsel obje mi? Pazarlamacılar özellikle erkeğe ait tabuları hızla yıkıyorlar ve narsizmin yeni objesi olarak erkeğin ticari değerini keşfediyorlar. Bu iki reklam bize aynı zamanda aldatma ve aldatılma kavramlarının ne kadar büyük bir hızla demode olmaya başladığını gösteriyor. Evet, birçok sosyolog ve psikolog artık erkeğin sonunun geldiğini ve kadının altın çağının başladığını söylüyor. Buna bakıp şöyle bir sonuca da ulaşabilirsiniz. Günümüzde artık erkek cinsel bir objedir. Hayır, bu gelişmeler 20. yüzyılda utanç kavramı haline getirilen cinsel obje kavramının miadının dolduğunu gösteriyor. Cinsel obje olmak kötü bir şey değildir. Arzulanmak da en az arzulamak kadar güzel ve sahici bir şeydir. Fashion 20. yüzyılın aptal tabularını yıkıyor, ahlakını da yıkacak. Altıdan eş nasıl itiraf eder? O sabahı her ikisini bizzat ağzından dinledim, daha doğrusu okudum. 15 Ağustos 2004 Cumartesi günü Beyaz Saray'ın Master Bedroom'unda çok dramatik bir an yaşandı. Aldatan bir koca, aldattığı karısına itirafta bulundu. Aldatan koca ABD Başkanı Bill Clinton, aldatılan kadın ise eşi Hillary Rodham Clinton'dı. Her ikisi de o günün sabahı yaşadıklarını anlattılar. Hem de bütün dünyaya bir yıl arayla her ikisi de hatıralarını yayımladılar. Bu iki kitabı da sonuna kadar okudum ama herkes gibi en merakla okuduğum bölümleri 15 Ağustos sabahı yaşanan o sahneydi. ABD Başkanı Clinton, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişkiyi ilk kez o sabah eşine itiraf etti. Hillary Clinton o meşhum sabahı kitabının 490. sayfasında şöyle anlatıyor. 15 Ağustos Cumartesi sabahı Bill beni aylarca önce yaptığı gibi yine erkenden uyandırdı. Bu kez yatağın yanına oturmadı. Odada ileri geri dolaşıp duruyordu. Durumun daha önce anlattığından daha ciddi olduğunu söyledi. Uygunsuz bir ilişki olduğu yolunda ifade vermek zorunda olduğunu anlamıştı. Aralarında geçen şeyin kısa bir sıradan bir olay olduğunu söyledi. Çok utandığını ve ne kadar kızıp incineceğimi bildiği için 7 ay önce bana anlatamadığını açıkladı. Bundan sonraki bölüm Hillary'nin o anki duygularını anlatıyor. Zor soluk alıyordum. Ağlamaya ve bağırmaya başladım. Ne demek istiyorsun? Ne diyorsun? Bana niye yalan söyledin? Öfkeden çılgına dönmüştüm ve saniyeler geçtikçe kızgınlığım artıyordu. Bilse orada durmuş, üzgünüm, çok üzgünüm. Seni ve Chelsea'yi korumaya çalışıyordum deyip duruyordu. Bugüne kadar onun sadece genç kadınlara aşırı ilgi gösterdiğini düşünmüş ve yanlış anlaşıldığına inanmıştım. Ona inandığım için kendimi aptal, kalbi kırılmış ve aşağılanmış hissediyordum. Ve son bir cümle, böyle acı veren bir ihanetten sonra evliliğimizin devam edip etmeyeceğini bilmiyordum. Şimdi bir flashback, film geriye saralım. Bu defa konuşan Bill Clinton, yani aldatan koca. O sahneyi kitabının 800. sayfasında şöyle anlatıyor. 15 Ağustos sabahı büyük jüri önünde vereceğim ifadenin etkisi sefil bir gece geçirdikten sonra Hillary'yi uyandırıp Monica Lewinsky ile aramda geçen olayı anlattım. Bana sanki midesine yumruk atmışım gibi baktı. En az yaptığım kadar söylediğim yalana kızmıştı. Yapabildiğim tek şey üzgün olduğumu söylemekti. Onu ve kızımı çok sevdiğimi, yaptığımdan çok utandığımı, onları incitmemek ve başkanlık makamına zarar vermemek için her şeyi içime attığımı söyledim. İki ayrı anı kitabında 15 Ağustos sabahı böyle anlatılıyor. Hillary'ninki aldatılmanın verdiği acıyı, Clinton'ınki ise aldatmanın utancını. İlk bakışta insana sanki aynı şeyleri anlatıyormuş gibi geliyor ama aradaki fark var. Hillary başkanlık makam zarar görmesine hiç söz etmiyor. Belli ki umurunda değil. Clinton ise bunu özellikle söylüyor. Belki erkek nesline aşağılık gibi gösterecek bir tutum. Ancak o dramatik andan 4 saat sonra Beyaz Saray'a İrlanda'da barış girişimini alt üst eden bir terör saldırısının haberi geliyordu. Eşiyle belki de hayatın en dramatik anını yaşayan başkanın beyninin öteki yarısı da İrlanda'da olmak üzereydi. İkisi arasındaki fark daha sonraki bölümlerde de kendini gösteriyor. Hillary bu olaydan çok söz etmiyor ama belli ki kendisi değil, eylemi konuşuyor. Çünkü bu olaydan sonra 2,5 ay eşiyle aynı yatağı paylaşmıyor. ABD Başkanı alt katta bir divan üzerine tek başına kalıyor. Clinton ise sayfalar boyu süren bir günah çıkarma seansı yapıyor. Çok tanıdık bir erkek davranışı. Üç rahip aylar boyu Beyaz Saray'a gelip ona dini telkinlerde bulunuyor. Her gece eşi yukarıda yatak odasına çıktıktan sonra o aşağıda 3 saat kitap okuyor. Başucu kitabı ise İncil. En etkilendiği bölüm ise Yuhanna 8/7. Bir gün İsa'ya eşini aldatan bir kadın getirip Musa'nın ünlü kanunun uygulanması konusunda ne düşündüğünü sorarlar. Yani kadının taşlanarak öldürülmesi. İsa onları duymamış gibi parmağıyla toprağı eşelemeye devam eder. Kadını getirenler ısrar edince onlara döner ve o ünlü sözünü söyler. İçinizde en günahsız olan ilk taşı atsın. 12. ayrımın sonu, sayfa 165.